yeni bir ülke alacaklar ama çekindiler. Hatta yeni bir yaşamdan çekindiler. Çeşitli mazeretlerle geri dönmek daha kolay geldi. Kimden bahsediyoruz? Elbette İsrail'den. Bazen kölelik özgürlükten daha kolay gelir. Mesela bir filmde görmüştüm ben. Bir adam bütün hayatı hapishanede geçtikten sonra ileri yaşta serbest bırakıldı ve dış hayata uyum sağlayamadı. Tekrar hapishaneye dönmek için dilekçe verdi, kabul etmediler. Sonra suç işleyip geri dönmek istedi. Böyleleri de var, işte konumuz bu. Esirliğe alışan, köle olarak yaşamaya alışan, bunu benimseyen, bunu kişiliğinin bir parçası haline getiren insanlar varsa, bunlar ancak Rabbimiz kurtarabilir. Çünkü özgürlük bazen zordur. Çünkü bir bedeli vardır. Özgürlüğün bedeli nedir? Sorumluluktur. Çünkü köle olan birisinin sorumluluğu olmaz. O emir altındadır. Ne isteniyorsa onu yapar. Ama özgür olduğunuz zaman bu kiliseye gelebilirsiniz veya gelmezsiniz. Bu işte özgürlüktür ve sorumluluğu da vardır. Çünkü eğer Rabbe aitsek ve Rabbe tapınmak istiyorsak kiliseye geliriz. Evet, kiliseye geliriz. Kiliseye gelenler var. Kiliseden ayrılanlar, gidenler de olabilir. Bu normaldir. Bazen bunu Mesih tohum benzetmesiyle açıklamıştı, bilirsiniz. Bazı tohumlar filizlenir çünkü iyi yere düşmüştür. Bazı tohumlarsa ya kuşlar kapar ya çürür ya kayanın üstündedir. Bazı tohumlar filizlenmiyor ve bazıları da özgürlük istemiyor. O zaman onlardan bahsedelim bugün. Böyle bir şey oldu çünkü. Yeşu kitabına, Yeşu serimize devam ediyoruz. Ve İsrail'le birlikte yolculuktayız şimdi. Bugün bundan konuşacağız. Yeşu kitabındayız. Yeşu geçen hafta dinlediniz kardeşimden. Burada bile Yuşa olarak benimsenmiş ve ona bir mezar yeri yapılmış. Çünkü o büyük birisi. Ve onun mezarının burada olması bu toprakları değerlendirir, onurlandırır diye düşünmüşler. Ve rüyasında görmüş birisi. Ona bir mezar yapmışlar. Ama biz bugün daha çok Yeşu'nun yanındaki Kalev'den bahsedeceğiz. Yeşu ve Kalev, ama daha çok Kalev. Biliyor musunuz, Everest tepesine çıkan ilk insan kimdir diye sorsak, yani konuyla ilgilenenler, Edmund Hillary derler, Yeni Zelandalı bir dağcı. Ama Hillary de tek başına değildi dağa çıkarken, onun yükünü taşıyan bir Tibetli vardı, Tenzing isminde. O onun yükünü taşımasaydı, ona yardımcı olmasaydı, onun işlerini yapmasaydı, Hillary o dağa çıkamazdı. Ama işte bizim kitabımız Yeşu, ama Kalev. Kalev olmasaydı belki de bunlar olmayacaktı. Neden? Bunlar aynı zamanda kutsal topraklara girebilen iki kişiden, iki kişi. Düşünün, İsrailoğulları Mısır'dan çıktığında yüz binlerce kişiydi. Ama yalnız onların yarısı da erkekti tabii ki. Bu erkeklerden yalnız iki kişi kutsal topraklara girebildi. Aslında Mısır'dan çıkış amaçları işte bu kutsal topraklara gitmekti. Buradan buraya gidecekler. Ama iki kişi hariç buradan buraya gidemediler. Peki neden? O zaman ayete bakalım. Sayılar, sayım, çölde sayım 13'e 1. Rab Musa'ya İsrail halkına vereceğim Kenan ülkesini araştırmak için bazı adamlar gönder dedi. Ataların her oymağından bir önder gönder. Bu sırada Paran çölündeydiler ve Kadeş denilen bir yerdeymişler. Kadeş'i de biz hatırlarız değil mi? İlk yazılı anlaşmanın yapıldığı yer. Hititlerle Mısırlar arasındaki savaşta dünyadaki ilk yazılı anlaşmanın yapıldığı yer diye biliyoruz. Ve bunu kutsal yazılar yazıyor. Çok ilginç. Bunu küçücük belirteyim. Bu tür hikayelerin doğru olduğuna kimse inanmazdı. Bundan 150 yıl önce. Kadeş falan hikaye gibi gelirdi. Atlantis gibi gelirdi. Ama evet, sonra o çivi yazılarını, hiyerogliflerini okudular ki evet, Kadeş diye bir yer var orada, savaş yapılmış ve anlaşma olmuş. Ve şimdi İsrailoğulları tam buradalar. Burada mola vermişler. Ve Rab Musa'ya dedi ki, ataların her oymağından bir önder. Ata, Yakup'u biliyoruz, onun 12 tane oğlu var. Ve bu 12 oğlunun her birinden bir kabile, bir oymak türedi. 12 İsrail kabilesi oymağı var. Ve bunlardan her birinden birer kişi, yani bütün İsrail'in bütününü temsil etsin bu gidenler ve onların elde ettiği bilgiler bütün İsrail'e ışık tutsun. Musa, Kenan ülkesini araştırmak üzere onları gönderirken Negev'e, dağlık bölgeye gidin dedi. Nasıl bir ülke olduğunu, orada yaşayan halkın güçlü mü, zayıf mı, çok mu, az mı olduğunu öğrenin. Yaşadıkları ülke iyi mi, kötü mü, kentleri nasıl, surlu mu, değil mi anlayın. Toprak nasıl, verimli mi, kıraç mı, çevre ağaçlık mı, değil mi, elinizden geleni yapıp orada yetişen meyvelerden getirin. Mevsim üzümün olgunlaşmaya başladığı zamandı. Yani Ağustos sonu falan herhalde. Değil mi? Üzümün olgunlaşması Eylül'dür. Aslında Rab bu ülkeyi vaat ettiğine göre burası herhalde çok kötü bir yer değildir. Yani iyi mi kötü mü, toprak verimli mi, kıraç mı? Bunları çok sorgulamak doğru değil çünkü orada yaşanamayacak olsa herhalde Rab oraya göndermezdi. Orayı vaat etmezdi. Bu 40 gün sonra, 40 sayısı önemlidir bakın. Casusluk için gönderilen 12 kişi geri döndü. Bunlar bilgi almak için gitmişlerdi. Yani orada savaşacaklar ve o ülkeyi hak ederek alacaklar. Ve gördüklerini anlattılar. Musa'ya, bizi gönderdiğin ülkeye gittik dediler. Gerçekten süt ve bal akıyor orada. İşte ülkenin ürünleri. Yanlarında nar getirdiler, incir getirdiler, kocaman bir asma dalına bağlı üzüm salkımları getirdiler. Evet, çok güzeldi, çok zengindi, çok lezzetliydi. Daha Mısır'da köle olarak yaşayan herhalde taze meyve yiyemeyen insanlar bunlar. Ve elbette güzel bir ülke, verimli bir ülke, ağaçlar var, sordukları her şey var. Yalnız Tanrı tarafından İbrahim soyuna vaat edilen bu topraklarda başka bir halk yaşıyor. Ve İsrail onların yerini almalı. Zaten gezinin amacı da bu. O kişileri görmek, tanımak, o insanlarla nasıl savaşacaklar, zayıf yönleri nelerdir, güçlü yönleri nelerdir, bunları görmek için gönderdiler zaten. Yalnız herhalde gezi, 40 gün süren bu casusluk yolculuğunda yolda bir takım çatlak sesler belirmeye başlamıştı ki Kalev hemen öne geçti. 30. ayet. Kalev Musa'nın önünde halkı susturup oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var dedi. Bunu dediğine göre birden öne çıkıp demek ki halk evet yemişler çok güzel, her şey çok güzel, Rabbin vaat ettiği ülke süt ve bal ülkesi. Orada çok zengin bir hayat kurulabilir ama bir sorun var. Orada başkaları yaşıyor. Aslında Rab vaat ettiğine göre bunları oradan çıkarmaları gerekiyor. Yani savaşacaklar. Bu işte bir problemdi onların gözünde. Hayatları boyunca köle olarak yaşamış insanlar ve her emire boyun eğerek yaşamış insanlar ve onlara Musa hadi buradan gidiyoruz, bu kölelik bitsin dedi, çıktılar ve şimdi hayatları için, gelecekleri için bir savaş vermeleri gerekiyor. 31. ayetten devam edersek, Kaleb'den bahsediliyor. Ne var ki kendisiyle oraya giden adamlar, bu halka saldıramayız, onlar bizden daha güçlü dediler. Araştırdıkları ülke hakkında İsrailler arasında kötü haber yayarak, boydan boya araştırdığımız ülke, içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir dediler. Üstelik orada gördüğümüz herkes uzun boyluydu. Basketbol maçı yapmayacaklar. Biraz daha uzun olabilir ama iyice abartıyorlar burada 30. ayette. Nefillerin soyundan gelen anaklıları gördük. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik. Onlara da öyle göründük. Şimdi Beykoz'da Yuşa'nın mezarı var. Yani Yeşu'nun. Sanal bir mezar ama. Oradayken bu mezar niye bu kadar büyük demişti bir çocuk. Babası dedi ki, oğlum o zaman yaşayanlar uzun boyluymuş dedi. Şimdi Yeşu'nun halkı böyle 17 metre. Ama onlar kendilerini çekirge gibi görüyorlar. Çünkü öbürleri herhalde 100 metre. Nefiller. Nefilleri hatırlıyoruz değil mi? Bunlar Nuh tufanıyla birlikte yok olan bir halk. Kötücül, iri ve şöhretli adamlar. Böyle geçiyor kutsal kitapta. Ama bunlar yok oldu. Rab onları temizledi. Tufanla ortadan kalktılar. Ama bunlar hala nefilleri görüyorlar karşılarında düşman olarak. Ve kendilerini çekirge gibi görüyorlar. Yani Rabbin yaptıkları, ettikleri konusunda kafalarında şüphe var. Herhalde gerçek öyle değil. İşte nefiller duruyor burada kocaman, çok uzun boylu. Onları yenemeyiz maalesef. Kendilerini çekirge gibi gören insanlara söyleyecek bir şey yok. O zaman ne oldu? 14'e 1'e devam edelim. O gece bütün topluluk yüksek sesle bağırışıp ağladı. Koskoca adamlar bunlar. Ve ağlıyorlar. Bütün İsrail halkı Musa ile Harun'a karşı söylenmeye başladı. Onlara keşke Mısır'da ya da bu çölde ölseydik dediler. Aslında ölebilirler ama gidip mücadele etmekten korkuyorlar. Ölmek o kadar büyük bir problem değil. Ama karşı koymak problem. Rab bizi... Neden bizi bu ülkeye götürüyor? Kılıçtan geçirelim diye mi? Karılarımız, çocuklarımız tutsak edilecek. Mısır'a dönmek bizim için daha iyi değil mi? Sonra birbirlerine kendimize bir önder seçip Mısır'a dönelim dediler. Aslında önder var Musa. Mısır'dan çıkardı, kölelikten kurtardı. Ama Mısır'a geri dönmek istiyorlar. Mısır'dayken Musa'yı biliyoruz. Musa neydi? Bir prensti. Sarayda yaşıyordu. Ama kendi halkı olduğunu anladı bu halkın. Ve onlar için sarayı terk etti, oradaki yaşamı terk etti. Bir Mısırlıyı öldürdü. Dağlara çıktı, geri döndü. Ve bütün bunları yapan bir adama dediler ki, biz yeni bir önder seçelim, bu adam bizi temsil etmesin. Aynen o filmdeki karakter gibi, galiba Morgan Freeman'dı değil mi? Kölelik daha güzel, gidelim. Bir tas yemek verirler ama kimseyle kavga etmek gerekmez. İşte bu bir bakış açısı. Özgürlüğün sorumluluğunu üzerimize alacak mıyız ya da köle, günahın kölesi olarak karşımıza ne çıkarsa kaderim böyleymiş mi diyeceğiz? Ve ne oldu? Bunun üzerine Musa ile Harun İsrail topluluğunun önünde yüzüstü yere kapandılar. Ülkeyi araştıranlardan Nun oğlu Yeşu ile Yefunne oğlu Kaleb giysilerini yırttılar. Giysi yırtmak o devirde bir yas ve protesto idi. Yani üstünü yırtıyor ve bu şekilde tepki koymuş oluyor. Çünkü halk, düşünün koskoca İsrail halkı, Rab onlar için denizi açmış ama şimdi Rabbin vaat ettiği şeyden korkuyorlar ve ne Rabbi ne de onun gönderdiği adamı, Rab'le yüz yüze görüşen ve onlara Rabbin sözünü ileten adamı kabul ediyorlar. Sonra bütün İsrail topluluğuna şöyle dediler. İçinden geçip araştırdığımız ülke çok iyi bir ülkedir. Eğer Rab bizden hoşnut kalırsa, süt ve bal akan o ülkeye bizi götürecek ve orayı bize verecektir. Ancak Rab'be karşı gelmeyin. Orada yaşayan halktan korkmayın. Onları ekmek yer gibi yiyip bitireceğiz. Koruyucuları onları bırakıp gitti ama Rab bizimledir. Onlardan korkmayın. Korkma, yılma, çünkü ben seninleyim demiş miydi Rab? İşte bu. Ama korkaklık bir kere bulaştı mı, onu söküp atmak zordur. Aslında burada ilginç bir şey yaşanıyor, bunu kısaca anlatayım. Rab bunun üzerine çok kızıyor ve bu halkı yok etmeye karar veriyor, hepsini birden. Ve Musa diyor ki, eğer bu halkı yok edersen, sen başaramamış olacaksın. Bunun için bırak yaşasınlar dedi ve o ülkeyi alacağız dedi. Aslında ilginç, Rab bunun üzerine vazgeçtiği söyleniyor. Tabii ki Rab Musa'dan daha akılsız değil, daha öngörüsüz değil. Rab bunu zaten biliyor ama Musa'ya söyletiyor ki, Musa'yı onurlandırmak için, yani senin rican için onları bırakıyorum. Onu bir lider olarak benimsesinler diye. Sen olduğun için, senin hatırın için bu işe yaramaz topluluğu hayatta bırakıyorum dedi. Yoksa Rabbin Musa'dan akıl almaya ve Musa dedi diye kararını değiştirmeye gerek yok. Evet, yaşıyorsanız Musa sayesinde ve Rab dedi ki, dileğin üzerine 20. ayet, dileğin üzerine onları bağışladım diye yanıtladı. Ne var ki varlığım ve yeryüzünü dolduran yüceliğim adına ant içerim ki, yüceliğimi Mısır'da ve çölde gösterdiğim belirtileri görüp de, beni 10 kez sınayan, sözümü dinlemeyen bu kişilerden hiçbiri, atalarına ant içerek söz verdiğim ülkeyi görmeyecek. Beni küçümseyenlerden hiçbiri orayı görmeyecek. Ama kulum Kaleb'de başka bir ruh var. O bütün yüreğiyle ardımca yürüdü. Araştırmak için gittiği ülkeye onu götüreceğim. Onun soyu orayı miras alacak. Şimdi size ne diyeceğim biliyor musunuz? Hakikaten Kaleb'in ait olduğu Yahuda soyunun krallığı kaldı. Diğer 10 kabile Asur'un kuzey krallığını yıkmasıyla birlikte esir olarak götürüldü ve ortadan kalktı. Yalnız Yahuda kabilesi, yani Kaleb'in soyu, evet o kaldı ve kutsal toprakları miras olarak aldı. Çünkü Rabbin sözü gerçektir. Ve Tanrı'yı sınamak hiç iyi değildir. Bunu her zaman söylüyoruz. Rabbi sınamayın, Rabbi denemeyin. Şöyle olursa böyle yapacağım diye Rab'le pazarlık etmeyelim. Rab ne derse ona uymak zorundayız. Bu ülkeye gidip araştırıp da kara propaganda yapan, yani kötü sözler söyleyen, moral bozan kişilerin hepsi hastalandı ve öldü. Çünkü Rab'den yüz çevirmenin bedeli ölümdür, bunu biliyoruz. Rabbi dinlemezseniz, Rab'den ayrılırsanız, Rabbi'ye sırt çevirirseniz öleceksiniz. Ve İsrail de çöldeki 40 yıllık yolculuğuna başlamış oldu böylece. 40 yıl boyunca o çölde dolaştılar ve kutsal topraklara ayak basamadılar. Burası çok sembolik. 40 yıl bir semboldür. 40 kelimesi bir semboldür. Dönüşümü, başkalaşmayı ifade eder. Kırklanmak, kırkı çıkmak. Bunun gibi çok söz var Türkçe'de. 40 olduktan sonra bir şey değişir. Ve onlar da 40 yıl bir başkalaşım geçirdiler ve o nesil öldü. Bir sınır vardı. Neydi bu? Şeria ırmağı. Kutsal topraklara girmek için geçilmesi gereken Şeria ırmağı vardı. O ırmağa geçemediler. Bir ırmağa geçmişlerdi biliyorsunuz. Bir suyu, bir denizi geçmişlerdi. Mısır'dan çıktılar ve sudan geçtiler. İkinci bir su vardı, onu geçemediler. Bu vaftizse bu ölümdür. Bunun arasında bir hayatta kaldılar. Bizim için suyu geçmek evet vaftizdir. Ama bir su daha var önümüzde geçeceğimiz. Bunu söz dinlemeyen İsrailliler geçemedi. Peki biz ne olacağız? Rabbin vaat ettiği ülkeye girecek miyiz? Çünkü biz de bir yolculuktayız. Büyük bir ozanımızın dediği gibi uzun ince bir yoldayız. Ve bunun bir başı var bir de sonu. Adem'deki hayatı kastetmiyorum. Adem'deki hayat vaftizle bitti. Ve burada Mesih'teki hayat başladı. Ve bu Mesih'teki hayat ölümün ötesine geçecektir. Yalnız Kalev ve Yeşu'nun yapabildiği gibi, çünkü onlar Rabbe itiraz etmediler, Rabbe uydular. İşte Rabbe uyan İsa Mesih evlatları için diyeceğim, bu sınırı aşmak var. Çünkü Rab aşılacağını gösterdi. Şimdi burada bize çıkan dersler nedir? Bir sorunla karşılaştığımızda kendimizi çekirge gibi görüyor muyuz? Sorunu aşılamaz, yıkılamaz, yenilemez görüyor muyuz? Rab diyor ki, korkma, yılma, işte ben seninleyim. O zaman Rabbin dediğini dinleyeceğiz. Ama herkese gidip saldırmayacağız durup dururken. Elbette Rabbin bir hedefi uğruna bu yapılmalı. Rab benimle diye çıkıp dışarıda kimseyle kavga etmemem lazım. Zaten bunun Rab'le ilgisi yok. Şimdi burada şuraya dikkat ediyor muyuz? İsrail'in yaptığı, yaşadığı her şey aslında tek tek bizim öykümüzdür. İsrail özelinde anlatılan her şey aslında kutsal kitabın tamamı bizi anlatır. Bizim yaşantımızın, bizim kaderimizin bir sembolize edilmesidir. Bunlar gerçektir ama aynı zamanda bize mesaj vermek üzere kutsal kitaba alındı. Bizi kölelikten çıkarıp, çölden geçirip, ölümün ötesindeki vaat edilen ülkeye götürmek üzere bir vaat aldık. Bu kutsal yazılarda var. Ve bunu kabul eden o kutsal ülkeye girebilecek, vaat edilen ülkeye girebilecek, gerçekten süt ve bal akan ülkeye girilecek. Evet, bu doğru. Yani İsrail Rabbin seçilmiş halkıysa sen de Rabbin seçilmiş kişisisin. Bu kadar. Rab seni seçti ve sana yol gösterdi. Sana öncülük ediyor ve seni o ülkeye götüreceğini vaat ediyor. Ve evet, göklerdeki prens İsa Mesih önderimizdir. Bizi kölelikten kurtaran, Mısır'dan çıkaran, sudan geçiren İsa Mesih'tir. O zaman onu biliyoruz ki bizim bir savaş vermemiz de gerekmiyor. Mısırlardan artı tarafımız bu, çünkü savaşı o verdi. Çarmığın üzerinde ve iblisi yendi. Ve ölümü yendi. Ve bunlar artık yenilmez devler değil. Biz küçücük değiliz onun karşısında. Biz çekirge değiliz. Rab ölümü yendi. O yüzden Rabbin ezdiği ve yok ettiği güçleri çok fazla önemsemek doğru değil. Eğer hayattan çok fazla etkileniyorsak etkilenmeyin diyor Rab. Kendini çekirge gibi, sorunları nefiller gibi görme diyor. Çünkü ben onları yendim. Onlar tarihe karıştı. Şimdi iblis senden korksun diyor. Çünkü üzerinde Mesih'in kanı var ve o en güçlü silahtır, en güçlü işarettir. Üzerinde bu işaret varken asıl iblis senden korkacaktır. Çünkü İsa Mesih'in adıyla diye söze başladığın zaman çok güçlüsün. Gerçekten sen bir nefil kadar büyüksün ve o bir çekirge gibi olacaktır. Rabbi değil, kendi duygularını, kendi algılarını çok önemseyip bunlarla karar veriyorsak, bunlara değil, kendi dar görüşümüzle, silik görüşümüzle dinlediğimiz şeyleri değil, Rabbin sözlerine kulak vermek en doğrusu. Kendimiz değil, Rabbi dinlemeliyiz. Ve vaat edilen ülke için İsa Mesih söz verdi. Onda kalmakla, onun adına iman etmekle zaten gidiyoruz. Gerçekle yaşayacaksak gerçek bizi özgür kılacaktır ve kılmıştır. Her türlü yalanı, her türlü kandırmayı, her türlü sahteliği hayatımızdan çıkarıp atmıştır. Çünkü Rab dedi, gerçeği bileceksin ve gerçek seni özgür kılacak. Mısır'dan çıktın. Şimdi bu yoldasın ama bu yol bitecek. Bu nehri geçtiğin zaman bu şeria ırmağını aşacaksın. Ve sular açılacak. Karşıya geçeceksin. İşte gerçek vaat edilmiş ülke. Cennet diyebiliriz. Ve bizi bekliyor. Ölümün ötesindeki yol olduğunu biliyoruz. Ama o yolun açık olduğunu da biliyoruz. Çünkü Mesih bizler için bunu yaptı. Bunu hiç unutmayalım. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Mesih bizim için bunu yaptı. Mesih dirildi. Kardeşimin söylediği gibi. Mesih gerçekten dirildir. Çünkü dirildi, evet. O zaman ölüm yok. Mesih için yok ve Mesih'in kimliğinde olanlar için yok. O zaman utanacaksak utanmayacağız. Çünkü Mesih utancımızı aldı. Acı varsa korkmayacağız. Mesih acımızı aldı. Vaat edilen ülkeyi görüyoruz ve biliyoruz ve inanıyoruz. Çünkü iman zaten vaat edilenin gerçekleşeceğine emin olmaktır. Ve buna eminiz. İnanmak zaten bu. Mısır'daki köleliğe geri dönmeyelim. Tanrı'nın halkı olarak yaşamak zor geliyorsa bunu bir daha düşünelim, dua edelim, Rabbi çağıralım ve onun gücünü hissetmeye çalışalım. Başkaları gibi yaşamayalım. Mısır'daki gibi veya Rabbin halkına düşman olanlar gibi yaşamayalım. Ve Rabbim bizim için sağladığı o ülkeyi bir gün gideceğimizi kesinlikle biliyoruz. Buna eminiz. O zaman şimdiki yolculuğumuzda ne diyoruz? İyi yolculuklar Yaşam Kilisesi. Evet, teşekkürler.